kitaplardan.
Sevgili dinleyenler, eski kitaplardan'a hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde sizlerle daha önce konuştuğumuz Ömer Hayyam'ın rubailerini konuşacağız tekrar. Bir tekrar değil elbette ama konunun devamı olarak biraz daha rubailerden bahsedip biraz daha fazla örnek sizlere sunmaya çalışacağız. Eski kitaplar bildiğiniz gibi kültür hayatımızın bir parçası, bizim geleceğimize yön veren eserler. Biz bu eserlerden yararlanarak, geçmiş deneyimlerden yararlanarak geleceğe daha ümitli, daha huzurlu, güvenli bakmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan eski eserlerimizin, kitaplarımızın bilinmesi önem taşıyor. Hangi alanda olursa olsun, hangi konuyu işliyor olursa olsun, onlardan bize bir pay mutlaka düşmekte. Hangi görüşü dile getiriyor olursa olsun bu eserlerden mümkün olduğunca yararlanmak bizim açımızdan her millet için önemli. Geçen hafta Ömer Hayyam'ın hayatını, bilim adamlığını ve şairliğini kısaca konuşmuş ve rubailer hakkında genel ve özet bilgiler vermiştik. Birkaç da rubai paylaşmıştık sizlerle. Ömer Hayyam'ın kişiliğine, düşünce dünyasına değinmiştik. Batı'da tanınır hale gelişini ve bundan sonra da Doğu'da, İslam coğrafyasında ve başka diyarlarda Ömer Hayyam'ın bu sayede daha fazla gündeme gelişini sizlere anlatmıştık. Ömer Hayyam'ın dünyadaki ünü 19. yüzyılda daha ziyade artmıştır. Bu da Batı'daki ilginin artmasıyla paralel olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra Batı'daki bu ilgiden sonra Doğu'da, Arap coğrafyasında, Osmanlı coğrafyasında, Hindistan'da ve başka bölgelerde Ömer Hayyam'ın rubailerine olan ilginin arttığını görüyoruz. 1999 yılı UNESCO tarafından Ömer Hayyam yılı ilan edilmiş. Bu vesileyle dünyada birçok etkinlik yapılmıştı. Ve o zaman da Ömer Hayyam'ın rubaileri, Ömer Hayyam'ın bilim adamlığı, çok farklı yönleri gündeme getirilmiş. Pek çok sempozyumda, toplantıda, yayınlanan kitaplarda, yazılan makalelerde bu konular genişçe tartışılmıştı. Batı'da Ömer Hayyam'ın şöhrete ulaşmasının en önemli dönüm noktası belki 1859 yılında İngiltere'de Edward Fitzgerald'ın yaptığı serbest çeviriyle olmuştur. Ve bu çeviriler Ömer Hayyam'ın ününün artmasına yol açmıştır. Ömer Hayyam Arap dünyasında da ciddi bir üne sahiptir. Bu ün Batı'dan sonra gelmiştir diyebiliriz. Batı'daki çevirilerden etkilenen Arap aydınları, yazarları da Ömer Hayyam'ın rubailerine özel bir önem vermişler ve eserlerine taşımışlardır. Pek çok Arapça eserde, özellikle romanlarda Ömer Hayyam'a değinilen hususlar, noktalar vardır. Ve Ömer Hayyam'ın rubailerine yansıyan görüşleri romanların konusu arasında yer almıştır. Ömer Hayyam'ın rubailer üzerine yapılan çalışmalar da aslında bu 19. yüzyıldaki tercümeden sonra, İngilizce tercümeden sonra artmıştır. 20. yüzyıla geldiğimizde rubailer alanındaki çalışmaların daha da arttığını görüyoruz. Hayyama ait rubailerin tespiti konusunda araştırmaların hızlandığını görüyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, önceki programımızda da değindiğimiz gibi Ömer Hayyam'a ait rubailerin sayısı tartışmalı bir konudur. Ömer Hayyam'ın son tespitlere göre 100'e yakın rubaisinin olduğunu söyleyebiliriz. Daha da azdır bu, 90 civarında. Bazıları bunu 70'e kadar da indirebilirler. Bu nedenle sayıları 500'leri bulan rubailerin hangilerinin Ömer Hayyam'a ait olduğu konusunda çalışmalar yoğunlaşmıştır. İlk kez Rus araştırmacı Nikolas'ın yaptığı çalışmayla Ömer Hayyam'ın rubailer arasında başka şairlerin rubailerinin de yer aldığı konusu ciddiyetle incelenmiştir. Ve bu Nikolas'ın yaptığı çalışma sonucunda 100 civarında rubainin Ömer Hayyam'la birlikte 40 şaire daha nispet edildiği, onlara ait gösterildiği tespit edilmiştir. Böylece araştırmalar arttıkça Ömer Hayyam'ın rubailerin sayısı da azalmıştır. Türkçe'de Ömer Hayyam çalışmalarına da isterseniz kısaca değinelim sevgili dinleyenler. Çünkü bizi asıl ilgilendiren tarafı Ömer Hayyam'ın Türkçe'deki yansımaları ve tercümeleri ve bize etkisi. Ömer Hayyam'ın Türkiye'de şair yönüyle Hafız ve Sadi kadar toplumsal etkisi bulunmasa da eskiden beri büyük bir üne sahip olduğu bir gerçekliktir. Hayyam'a nispet edilen rubailerin bir araya getirildiği el yazmaları onun çok eski zamanlardan beri Türkiye'de de okunduğunu, Osmanlı coğrafyasında Türkçe'de Ömer Hayyam'ın okunduğunu göstermektedir. Tabii önceki dönemlerde Osmanlı kültür dünyasında Fars dili önemli bir yer tuttuğundan ve okumuş kesimin Farsçayı bilmesinden dolayı Hayyam rubailerinin Türkçe tercümesi konusunda çok fazla adım atılmadığını söyleyebiliriz. Çünkü okur yazar insanlar genellikle Farsça eserleri rahatlıkla okuyorlardı. Fakat Türkiye'de de 19. yüzyıldan itibaren, yani Batı'da Ömer Hayyam'ın tanınır hale gelmesinden sonra Ömer Hayyam'a ilgi artmıştır. Daha da önem verilmeye başlanmıştır. Şairlerin gündemine girmiştir ve böylece Ömer Hayyam rubailerinden Türkçe çeviriler yapılmaya başlanmıştır. Bilinen en eski rubailer çevirisi Türkçe'de Muallim Fevzi'ye aittir. Onun Hayyam adlı bir çalışması rubailerinin düz yazı çevirileriyle birlikte Tercüman-ı Hakikat gazetesinde 1885-1886 yıllarındaki sayılarda yayımlanmış. Ardından da bu eser 1903 yılında kitap haline getirilmiştir. Bundan sonra dikkat çeken tercümelerden birisi de Abdullah Cevdet tercümesidir. Bunun tarihi 1914. Hüseyin Daniş Rıza Tevfik tarafından yapılan bir tercüme vardır ki bu da gene 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yayınlanmıştır. Hüseyin Rifat tercümesi 1926, Feyzullah Sacit tercümesi 1929 ve böyle devam ediyor. Pek çok tercüme var. Meşhur şairlerin yaptığı tercümeler var ki bunlara değinmek daha önemli bence. Asaf Halet Çelebi'nin Cumhuriyet döneminin ünlü mistik şairlerinden birisi olan, Farsçaya, eski edebiyata olan ilgisiyle de bilinen Asaf Halet Çelebi'nin 1954 yılında yayınlanmış Ömer Hayyam Rubaileri tercümesi. Yahya Kemal'in yaptığı ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş adıyla yayınladığı tercümeler 1963. Bundan hemen önce 1959'da Rüştü Şardağ tarafından yapılmış bir Ömer Hayyam Rubaileri tercümesi var. Ayrıca mütercim olarak ün kazanmış Mehmet Nuri Genç Osman'ın yaptığı 1963 tarihli Yahya Kemal'in tercümesiyle aynı tarihte çıkan bir tercüme var. Yakup Kenan Necefzade, gene klasik Farsça eserlerden yaptığı tercümelerle bilinen Yakup Kenan'ın tercümesi 1968. Ünlü yazar ve şairlerden Sebahattin Eyüboğlu'nun Dörtlükler adıyla yaptığı tercüme 1971. Ünlü şarkiyat araştırmacısı, tasavvuf araştırmacısı, Mevlana uzmanı Abdülbaki Gölpınarlı'nın 1973 yılında yayınladığı Hayyam tercümeleri. Mehmet Kanar'ın, modern döneme doğru gelecek olursak, Farsça profesörü Mehmet Kanar'ın, gene Farsça profesörü Hasan Çiftçi'nin yaptığı Hayyam çevirileri dikkat çekmektedir. Ve bunun dışında da başka kişilerce yapılmış, mesela Ahmet Kırca son olarak yapılan tercümelerden birisine imza atmıştır. Bu çevirilerde Ömer Hayyam ile ilgili yapılan çevirileri bize göstermektedir. Türkçe'de yapılan bu çevirilerin bir kısmı eserin aslına sadık kalınarak yapılmış çevirilerdir. Bir kısmı serbest çevirilerdir. Özellikle şairler tarafından yapılan çevirilerin daha serbest bir dille Hayyam'ın düşüncelerini yansıtmakla birlikte daha farklı sentaksla, daha farklı kelime hazinesiyle Türkçe'ye kazandırıldığını ama özellikle akademik çalışmalarıyla bilinen kişilerin Abdülbaki Gölpınarlı buna dahildir. Mehmet Kanar, Hasan Çiftçi gibi kişilerin yaptığı tercümeler ise metne daha yakın, metni daha fazla yansıtan sadık tercümeler olarak nitelenmesi yerinde olacaktır. Ömer Hayyam'ın düşüncelerinin cazibesi insanları herhalde onun rubailerine yöneltmiş olmalıdır. Çünkü Ömer Hayyam felsefi olarak felsefi bir hüzne sahip bir düşünce insanı. Aslında bir filozoftur Ömer Hayyam. Bir matematik bilgini olmasının yanında felsefe konusunda da önemli risaleleri olan bir kişidir. Bu açıdan onun felsefi hüznü rubailere yansımıştır. Dünyanın başlangıcının ve sonunun sorgulandığı rubailerdir bunlar. Ve varlık muamması diyebileceğimiz o muammayı çözememenin getirdiği bir hüzün ve onun sonunda da başka sığınaklara yönelme durumu söz konusu. O yüzden Ömer Hayyam farklı muhataplarca, farklı okuyucu kitlesi tarafından farklı algılanabilmektedir. Herkes kendinden bir parçayı, kendi zihin dünyasından bir yönü orada bulabilmektedir. O yüzden de bu rubailer böyle bir yaygınlığa ulaşmıştır. Ama asıl Ömer Hayyam'ın rubailerinin özü bir tür nihilizme doğru giden bir düşünceyi yansıtır aslında. Dünyanın boşluğu, insanın etkin olamayışı, dünyada insanın iradesinin çok da önemli olmadığı düşüncesi. Buna eskiler cebir diyorlardı. Cebir veya determinasyon deniliyordu. İnsan iradesinin külli irade karşısında hiç olduğunu işleyen şiirlerdi. Kaderci veya cebriyeci gibi bir anlayış karşımıza çıkmaktaydı. O yüzden kendisini boşlukta hisseden, fikri bunalım yaşayan insanlar için Ömer Hayyam rubaileri bir sığınak olmuştur. Programımızın bundan sonraki kısmında dilerseniz rubailerden örnekler paylaşmaya çalışalım. Rubailerin tabii ki tercümelerinden özellikle örnekler vermeye çalışalım. Türkçe tercümelerden. Bu tercümeler farklı eserlerden alınmış tercümeler. Bir kısmı benim müdahale ettiğim bazı kelimelerine bu şekilde oluşmuş tercümeler diyebilirim. Bunlardan birkaç örnek sizlere vakit yettiği kadar paylaşmak isterim. Dün bir çömlekçi gördüm çarşıda. Tekmeler vuruyordu taze çamura. Çamur hal diliyle dedi ki ona, ben de senin gibiydim. İyi davran bana. Kimse çözemedi ezelin sırrını. Kimse bu yapıdan bir adım çıkamadı. Bakıyorum da öğrencisinden hocasına, herkesin elinde acizlik var. Anadan doğdu doğalı. Kafa dengi dostlar yitip gittiler. Ecelin ayağına düştüler birer birer. Ömür meclisinde bir şarapla var oldular. Bizden bir iki devir önce sarhoş oldular. İki günde bir ekmek geçerse adamın eline, kırık bir testiden bir yudum su bir de. Kendinden aşağıdan niye hizmet göresin? Yahut niye hizmet edesin kendin gibi birine? Kederin yakana yapışmasına izin verme ve hüznün canına tahak ettirmesine. Su kıyısını ve çayır çimeni bırakma bir an. Toprak seni kuşatmadan çepeçevre. İşler bizim muradımızca olmayacaksa, çabayı düşünmemiz hiç sağlar mı fayda? Oturmuşuz, hayıflanıp dururuz şuna. Geç geldik ve erken gideceğiz mutlaka. Ömer Hayyam'ın temel felsefesini yansıtan bir rubai bu. Pek çok rubaisinde bu tema işlenir. Yani dünyadan insan istediğini alamadan gidecektir. İnsanın gelişi kendi iradesiyle olmamıştır. Bir şekilde dünyaya atılmıştır ve dünyadan da bütün emelleri kalmış vaziyette, yerine gelmemiş şekilde ayrılıp gidecektir. Biz de çocuktuk, bir şeyler öğrendik. Bildiklerimizle övündük, eğlendik. Şu oldu, bu oldu. Sonra ne oldu? Bulut gibi geldik, yel gibi gittik. İçinde şaşkın kaldığımız şu çarkı felek. Biliriz ki hayal fanusu ondan bir örnek. Güneşi ışık bil, alemi de fanus. İçinde dönmekteyiz şekil şekil, benek benek. Ezel sırlarını ne sen bilirsin ne ben. Bu muammayı ne sen çözebilirsin ne ben. Perdenin önünde senin benim lafım var. Perde kalkınca ne sen kalırsın ne ben. Rubai de Hayyam'ın kendi hayat tecrübesini ortaya koyuyor. Aslında felsefi bir ifade, yani tek bildiğim bir şey bilmediğim demeye getiriyor aslında. şöyle: evrendeki bilimlerden hiç yoksun kalmadım. Aklımın yetmediği çok az giz kaldı sandım. 72 yıl gece gündüz düşündüm durdum. Sonunda anladım hiçbir şey bilmiyordum. Dünya dediğin bir bakışımızdır bizim. Ceyhun nehri kanlı gözyaşımızdır bizim. Cehennem boşuna dert çektiğimiz günler, cennetse gün ettiğimiz günlerdir bizim. Ha Behte ölmüşsün, ha Bağdat'ta, hepsi bir. Kadeh doldu mu, acı da olsa içilir. Keyfine bak, çok aylar doğmuş batmış sensiz. Sensiz daha çok ayların 14'ü gelir. En doğrusu dosta düşmana iyilik etmem. İyilik seven kötülük edemez zaten. Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur. Düşmanınsa dostun olur iyilik edersen. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Ne zaman yıkılıp gidecek bu güzelim kubbe? Aklın yollarıyla ölçüp biçemezsin bunu sen. Mantıkların, kıyasların sökmez senin bu işte. Evet, Ömer Hayyam'dan birkaç rubai paylaştık. Bu rubailer, genellikle benim seçtiğim bu rubailer, Ömer Hayyam'ın felsefi düşünüşünü yansıtan rubailerdi. Ve daha ziyade Farsça metnini yansıtan rubailerdi. Serbest çevirilerden kaçınılarak hazırlandı. Bunlar seçildi. Ömer Hayyam bu rubailerinde dünyanın başlangıcının, sonucunun bir muamma olduğu, bir bilinmez olduğu ve insanın bu bilinmez içerisinde rolünün çok da belirleyici olmadığı, belirgin olmadığı hatta ve böyle bir belirsizlik içerisinde insanın bu hususa kafa yormasının, bunun derdini çekmesinin de anlamsız olduğu, bu yüzden insanın içinde bulunduğu anın kıymetini bilmesi gerektiği ve insanın hayatının dünya için, zaman için çok da fazla önem taşımadığı, kendisinden önce de bu dünyanın bu şekilde döndüğü ve sonra da aslında işlerin ilerleyeceği fikirleri işlenmektedir. Bu felsefi yaklaşım tabii ki Ömer Hayyam'ı tartışmalı bir şair haline getirmiştir. Ömer Hayyam hem ilgi çeken hem beğenilen ama aynı zamanda eleştirilere de maruz kalan bir şairdir bu görüşleriyle. Ama Ömer Hayyam bu rubaileri sayesinde dünyada önemli bir üne kavuşmuştur. Halbuki bu rubaileri olmasa biz onu tarih kitaplarında, bazı felsefi eserlerde ismi geçen ve görüşlerinden alıntılar yapılan bir bilim adamı olarak tanıyacaktık. Onun bir matematikçi olduğunu görecektik. Onun geometri üzerine, mühendislikle ilgili, hesap ile ilgili, astronomi ile ilgili çalışmalarını konuşacaktık belki ama çok kısıtlı bir konuşma olacaktı bu. Rubailer sayesinde Ömer Hayyam kendine ayrı bir yer açmış ve böylece bizim düşünce dünyamızı da bir bakıma zenginleştirmiştir. Ömer Hayyam'ın çok sayıda rubaisinin tercümesi Türkçe'de mevcuttur. Bunlar arasında edebi zevk bakımından okunabilir olanları söyleyecek olursak Yahya Kemal'in Ömer Hayyam rubaileri tercümesi bunların arasındadır, bunların başında gelir. Asaf Halet Çelebi'nin Ömer Hayyam rubai tercümeleri önemlidir, bunlardan yararlanılabilir. Ama diğer tercümeler de, akademik bakışla yapılmış tercümeler de aslında önemlidir. Bunlardan da yararlanmanızı öneririz. Bugün dilimiz döndüğünce Ömer Hayyam'ı konuştuk. İkinci bölüm olarak bunu konuştuk ve rubailerinden örnekler sunduk sizlere. Sevgili dinleyenler, umarız yararlı bir şey yapmışızdır. Bir başka programda, başka bir kitapta buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Gününüz aydınlık olsun. Geleceğiniz parlak olsun.
Eski kitaplardan.